15. Bayındırlık hareketleri. Bayındırlık hareketlerinin geliştirilmesini zorlayan amiller. Tanzimata gelinceye kadar devletin bir bayındırlık politikası yoktu. Gülhane Hattı Hümayunu'nun ilanından itibaren devlet adamlarının bayındırlık hareketleriyle alakalandıkları ve hükümetin faaliyetleri arasına bayındırlık işlerini de almak için çalıştıkları görülür. Onları bu istikamette düşünmeye ve çalışmaya sevk eden başlıca amiller şunlardır. Osmanlı İmparatorluğu idaresinin merkeziyet usulüyle idare edilir hale getirilmesi lüzumu, halkın refahını temin edecek tedbirlerin temini, yabancı devletlerin baskısı, umumi efkarın şikayeti. İmparatorlukta merkeziyetçi bir idarenin lüzumu 2. Mahmut devrinden beri idrak edilmeye başlanmıştı. Milli ve mahalli isyanlarla parçalanmaya başlamış olan imparatorluğun böyle bir idare usulüyle varlığının devam ettirilebileceğine ihtimal veriliyordu. Merkeziyetçi bir idarenin ruhu ise her şeyden evvel eyaletleri başkente bağlamakla mümkündü. Böyle bir işin maddi bağlarını kara ve deniz yollarıyla telgraf hatları ve daha bu gibi şeyler teşkil ediyordu. Bundan başka Gülhane Hattı Hümayunu'yla devlet halkın refah seviyesini yükseltmeyi ve bunun içinde memleketin imarına çalışılacağını vaat etmişti. Bu vaat bir bayındırlık politikasının prensibi mahiyetindeydi. 1856 tarihli ıslahat fermanıyla bu prensibe daha açık bir mana verilmiştir. Filhakika fermanda iç ticaretin geliştirilmesi için kara ve su yollarının ıslahına hükümetçe para tahsis edileceği, kanallar ve cetveller açılacağı ve bu hususta Avrupa bilgi ve sermayesinden faydalanılacağı belirtilmişti. Bayındırlık işleri imparatorluğun tamamen bir iç meselesi olarak görünmesine rağmen Avrupa devletlerini de şiddetle alakadar ediyordu. Bu devletler Abdülmecit devrinin başında Osmanlı İmparatorluğu ile imzaladıkları ticaret muahedeleriyle Osmanlı memleketlerinde iç ticaret yapmak hakkını elde etmişlerdi. Bundan başka yukarıda sözü geçen ıslahat fermanıyla Türkiye'de yabancılara mülk sahibi olmak hakkı da vaat edilmişti. Yabancıların elde ettikleri ve elde edecekleri haklardan gereği gibi faydalanmaları için imparatorlukta bayındırlık faaliyetlerinin geliştirilmesi ve bu arada en çok kara, su ve demir yollarına ve limanlara önem verilmesi gerekiyordu. Yabancılar, Osmanlı hükümetini bu hususta teşebbüse geçmeye teşvik etmek için her türlü vasıtalarla zorluyorlardı. Avrupa devletleri ve en çok İstanbul'da çıkan İngilizce ve Fransızca gazeteler devamlı olarak bayındırlık konusunda duruyorlar, yol yokluğundan ve limanların perişanlığından bahsediyorlardı. İstanbul'da neşredilen La Turki gazetesi 1872'de bir yolcunun Samsun limanı hakkında intibalarını şöyle anlatmaktadır. Samsun önlerine geldiğimizde şehri görmek üzere kaptanla beraber bir sandala atladık. İskeleye yanaştığımızda 10-12 hamalın paçalarını sıvayıp denize girdiklerini gördüm. Ben bunları hayretle temaşa ederken kaptan bunlardan birinin sırtına binip karaya çıktı. Çar naçar ben de anın gibi binmeye mecbur oldum. İşte Anadolu'nun ekser mahsulatının mahreci bulunan ve civarında Bafra vesaire kariyelerden külliyetli tütün çıkan meşhur Samsun iskelesine böyle hamal sırtında binilerek çıkılıyor. Bu manzara birçok limanlarda ve hatta çok yağmur yağdığı zamanlar İstanbul sokaklarında bile görülmekteydi. Yağmur sularının bir dere gibi aktığı bazı sokak ve meydanlarda halk bir taraftan diğer tarafa geçmek için hamal sırtına binmeye mecbur kalmaktaydı. Türk halkı asırlardan beri yolsuzluktan şikayet etmekteydi. Bu şikayetler halk edebiyatının türlü örneklerinde yer almıştı. Buna rağmen Osmanlı aydınları yol meselesi üzerinde durmamışlar ve bu meselenin ne surette çözüleceği hususunda kafa yormamışlardı. Fakat Abdülaziz devrinde yabancı matbuat, bayındırlık işleri ve bu arada yolların önemi hususunda neşriyata başlayınca, Türk gazeteleri de bu neşriyatı tercüme ve iktibas etmeye başladılar. Böylece umumi efkar hükümeti bayındırlık konusuyla alakadar olmaya mecbur etti. Bayındırlık şartları. Bununla beraber Osmanlı İmparatorluğu'nun içinde bulunduğu şartlar, devletçe müstakil bir bayındırlık politikasının takip edilmesine elverişli değildi. Abdülaziz tahta çıktığı sıralarda devlet büyük bir mali buhran geçirmekteydi. Bu buhran yabancı devletlerden alınan borç parayla kısa fasılalar için yatıştırılmış kabul edilse dahi Abdülaziz devrini baştan sona kadar bir mali buhran devri olarak kabul etmek mümkündür. Borçlanmak suretiyle tedarik edilen paraların nerelere sarf edildiği önceki bölümlerde izah edilmiştir. Bu paradan bayındırlık hareketleri için çok azı sarf edilmiştir. 1863-64 gider bütçesinin 327 milyon lirasından ancak 1 milyon 84 bin lira gibi adeta laşey denilebilecek bir kısmı marif işleriyle birlikte olmak üzere nafiaya tahsis edilmiştir. Zaten bayındırlık işleri için paradan başka mühendis, fen memuru, işten anlayan ustalara da ihtiyaç vardı. Halbuki imparatorlukta bu gibi elemanlar mevcut bulunmadığı gibi onları yetiştirecek müesseseler de henüz gelişmemişti. Devletin yapmak kudretinde bulunmadığı bayındırlık işlerini Osmanlı sermayedarların teşkil edeceği kumpanyalardan beklemek de boş ve beyhudeydi. Osmanlı sermayesi güvensiz, teşkilatsız, ekonomi ilminin usul ve kaidelerinden habersiz olduğu gibi bu kabil büyük hareketlere girişecek kudrete de sahip değildi. Bu elverişsiz şartlar dahilinde Osmanlı hükümeti çok zayıf bir takım bayındırlık hareketlerine girişerek bayındırlık davasının hallini yabancı sermayeden beklemeye karar verdi. Yabancılara her türlü kolaylıklar gösterildiği halde müsbet bir netice elde edilemedi. Yabancı devletler bu durumdan dahi yine Osmanlı Devleti'ni sorumlu tutmak istediler. Bazı yabancı diplomatlarsa Babali'yi bu hususta savundular. Nitekim Baron Prokesh 1867 tarihli bir raporunda şöyle demektedir: Babali'ye demir yollarını, karayollarını ve limanlarını inşa etmek müsaadesini yabancı endüstrisine vermemiş olmak hatası yükletilemez. Babali istenilen garantiyle pek çok imtiyazlar vermedi mi? Bu yönden şirket temsilcileri onun nezdinde hiçbir güçlüğe rastlamış değildirler. Fakat Babali bu imtiyazları vermiş ve teşvikleri yapmış olmaktan dolayı en küçük bir istifade bile sağlayamadı. Bu teşebbüslere girildiği günden beri kötü spekülasyonlar işin gündemi halindedir. Ona yapılması gerekli başlıca taşıt yollarının bir tablosunu çizmesi ve yabancı endüstriyi bu işi gerçekleştirmeye davet etmesi teklif edilmelidir. Fakat işin gerçekleşmesi için büyük devletler temsilcileri mümkün olduğu kadar suistimalleri ve hileleri önlemeyi garanti etmelerini vazife edinmelidirler. Bayındırlık makamları. Bu elverişsiz şartlar içinde asırlarca ihmal edilmiş olan Osmanlı İmparatorluğu'nda hükümetin bir bayındırlık programı meydana getirmesi ve kısa zamanda gerçekleştirmesi çok güçtü. Bununla beraber yerli ve yabancı umumi efkarın baskısı altında Osmanlı devlet adamları bayındırlık faaliyetleriyle uğraştıklarına dair örnekler vermek zorunda bulunduklarını idrak ediyorlardı. Bu sebepledir ki Meclis-i Vala her yıl imparatorlukta yapılan işler hakkında sadrazama bir rapor sunmayı usul olarak kabul etmişti. Sadrazam da bu raporun muhtevasından İstanbul'daki yabancı devletlerin temsilcilerini haberdar etmekteydi. Mezkür faaliyet raporunda yol maddesine de temas edildiği görülmektedir. Karayolları. Meclis-i Vala tarafından hazırlanıp Sadrazam Ali Paşa'ya sunulan Haziran 1864 tarihli raporda karayolları için şu kısa bilgi vardır: Umumi refahın ve servetin gelişmesine tesirli bir surette hizmet eden yol şebekesinin ıslah edilmesi, pamuk ziraatinin de 2 yıldan beri genişletilmesi üzerine çok acil ve umumi bir ihtiyaç haline gelmiştir. Daha 1862 yılında imparatorluğun muhtelif eyaletlerinde birçok yollar tamir edilmiştir. 1863'te en mühim yol inşaatı Niş, Bosna ve Vidin'de yapılmıştır. Bu vilayetlerde ve Rumeli'nin diğer taraflarında tamir edilen yollarla yeniden inşa edilenlerin uzunluğu 360 fersaha varmaktadır. Bu cinsten çalışmalar Anadolu'nun her tarafında ve bilhassa Amasya Sancağı'yla Samsun ve Kastamonu'da yapılmaktadır. Bu ifadede Balkan vilayetlerinde yapıldığı zikredilen yollar Mithat Paşa'nın valiliği zamanında ve tamamen şahsi teşebbüsüyle yapılmıştır. Anadolu'daki yol faaliyeti ise bir programa dayanmayan cılız ve perakende faaliyetlerden ibaretti. 1867'de Avrupa büyük devletlerinin bayındırlık alanında devletin ataletini belirtmeleri üzerine Fuat Paşa verdiği cevapta devletin mali muzayakasından bahsetmiş ve Ali Paşa tarafından yukarıda karayolları konusunda verilmiş olan bilgileri mülhem, daha mühim bir surette tekrarlamakla yetinmiştir. Abdülaziz devrinde yabancı sermayesi şose ve araba yolu inşasını karlı görmediği için bu hususta hiçbir faaliyete girişmemiş, buna mukabil demiryolu inşası için devletçe birçok şirketlere pek çok imtiyazlar verilmiştir. Ancak bu şirketlerin de pek azı faaliyete geçmiştir. Demir yolları. Demir yolları Osmanlı İmparatorluğu'nda Kırım Muharebesi'nden sonra inşa edilmeye başlanmıştı. Büyük sermayeye ve teknik bilgiye ihtiyaç gösteren bu teşebbüsü Osmanlı hükümeti yabancı kumpanyalara bırakmıştı. Hükümet demir yollarının inşasından iktisadi, siyasi ve içtimai alanlarda büyük faydalar sağlanacağını ümit ediyordu. İmparatorluk mahsulleri ve mamulleri imparatorluk içinde kolay, süratli ve ucuz bir surette devredilip satılabilecekti. Aynı mahsullerden ve mamullerden bir kısmının Avrupa ile mübadelesi kolaylaşmış olacaktı. Böylece sosyal ekonomide bir gelişme meydana gelecekti. Demir yolları bundan başka devletin, imparatorluğun uzak vilayetleri üzerinde nüfuzunu da artıracağı gibi savaş halinde askeri birliklerin istenilen yere süratle taşınmasını teshil edecekti. Ve nihayet Osmanlı halkının yek diğerleriyle ve Avrupa ile temaslarına da imkan sağlamış olacaktı. Bu son avantaj garplılaşma taraftarı bulunan Osmanlı devlet adamları için demir yolunu bir medeniyet vasıtası seviyesine çıkarmaktaydı. Demir yolu inşası imtiyazını elde etmiş bulunan kumpanyalar ise bu teşebbüslerinden sadece büyük karlar sağlamayı düşünmekteydiler. Bu suretle ilk demir yolları imparatorluğun nüfus topluluğu fazla, toprakları bereketli ve Avrupa ile teması kolay bölgelerinde inşa edilmeye başlandı. Yukarıda da belirtildiği üzere demir yolları imtiyazı ilk defa olarak 1856'dan sonra verilmiş ve müteakip yıllarda ray tefrişine başlanmıştı. Bu tarihten 10 yıl sonra Abdülaziz devrinde Osmanlı İmparatorluğu'nda inşası bitmiş ve işletmeye açılmış olan demir yolu hatları şunlardır. 1. Çernavoda-Köstence hattı, uzunluğu 66 km. 2. İzmir-Aydın hattı, uzunluğu 73 km. 3. İzmir-Kasaba hattı, uzunluğu 93 km. 4. Varna-Rusçuk hattı, uzunluğu 220 km. Toplamı 450 km tutan bu yollar İngiliz kumpanyaları tarafından döşenmiş ve işletmeye başlanmıştı. İmparatorluğun genişliğine ve Avrupa memleketlerinde yapılan demir yollarına göre bu rakam çok mütevaziydi. Bunun belli başlı sebeplerinden biri, yabancı sermayenin henüz Osmanlı İmparatorluğu'nda yerleşmesi için gerekli psikolojik şartların sağlanmamış bulunmasıydı. Nitekim demiryolu inşa etmek ve işletmek imtiyazını elde etmiş bulunan birçok müesseseler işe girişmekten çekinmektediler. Yabancı sermayedarları en çok tereddüte sevk eden sebep, Osmanlı devlet adamları arasında yabancı sermayenin lehinde ve aleyhinde yapılan tartışmalardı. Abdülaziz devrinde Ali ve Fuat Paşalar bu tereddütleri silmek için defalarca beyanatta bulunmak lüzumunu duydular. Fuat Paşa, Osmanlı Devleti için yabancı sermayenin iktisadi olduğu kadar siyasi yönden de önemli olduğunu kaniydi. Ona göre Avrupalıların Osmanlı İmparatorluğu'nda yabancı sermaye yatırımları, büyük devletlerin Osmanlı Devleti'ne karşı davranışlarına tesir edecek ve toprak bütünlüğünü koruması hususunda kendisine yardımda bulunmalarına sebep teşkil edecekti. 1867'de büyük devletlerin Osmanlı İmparatorluğu'nda yapılmakta olan ıslahat hareketlerinin kifayetsiz bulunduğunu belirtmeleri üzerine Osmanlı hükümeti diğer alanlarda olduğu gibi bayındırlık hususunda da kendisine Avrupalılar tarafından yapılacak olan telkinleri iyi niyetle incelemeye hazır olduğunu bildirdi. Bu esnada Babali'ye demir yolu inşası ile alakalı birçok tasarlar sunuldu. İçlerinden birisi bilhassa dikkati çekti. Bu, İstanbul'u Balkanları bir baştan öbür başa geçmek üzere Viyana'ya ve Paris'e bağlayacak önemli bir demir yolu şebekesi tasarısıydı. Ana hat İstanbul'la Belgrad arasında inşa edilecek, Dede Ağaç'ta, Edirne'de, Selanik'te, Avusturya hududunda bir noktada bu hatta tali hatlar bağlanacaktı. Bu ana hatla tali hatlar 2000 kilometreye varmaktaydı. Böyle azametli bir teşebbüsü devlet sermayesiyle yapmaya imkan yoktu. 17 Nisan 1869'da Avusturyalı banker Baron Hirsch ile bir mukavele imzalanarak hattın imtiyazı 99 sene için kendisine verildi. Osmanlı hükümeti kilometre başına 14 bin frank garanti vermeyi ve işletme hasılatından 8 bin frank ödemeyi kabul ediyordu. Bu teşebbüs devlete çok pahalıya mal oluyordu. Çünkü söz konusu garantiler ve faizleri için bütçeye her yıl 28 milyon frank ödenek koymak zarureti hasıl oluyordu. Bu teşebbüs Avrupa'da ve İstanbul'da türlü mali spekülasyonlara yol açtı. Mukavele zaman zaman tadillere uğradı. Bununla beraber 1874'te İstanbul-Edirne hattı 319 kilometre, Edirne-Dede Ağaç 148 kilometre inşa edilerek işletmeye açılmış, 338 kilometre olan Edirne-Sofya hattının da 243 kilometrelik kısmı ikmal edilmişti. Hirşe verilen imtiyazın kötüye kullanılması, spekülasyon konusu haline gelmesi, yabancı devletler arasında rekabetlere yol açması ve devlete pahalıya mal olması üzerine 1871'den itibaren Osmanlı hükümeti demiryolu inşaatında yabancılara imtiyaz vermekten vazgeçmiş ve devlet sermayesiyle yeni hatların inşasına girişmiştir. Bu suretle Mudanya-Bursa ve Haydarpaşa-İzmit hatları yapılmıştır. Bursa-Mudanya hattının inşasına Sultan Abdülaziz'in bir iradesiyle 1873'te başlandı. Hat dar olarak inşa edilecek ve 154 kilometre uzunluğunda olacaktı. İnşaatın kontrol ve murakabesi generallerle albaylardan kurulan bir komisyona verilmişti. Yolun tesviyesi bir yıl kadar sürdü. Bundan sonra rayların tefrişi iki Fransız müteahhidine verildi. Fakat hükümet para darlığı yüzünden müteahhide karşı taahhütlerini yerine getiremedi. 40 kilometrelik bir kısmın yapılmasından sonra inşaat durduruldu. 1875'te yerli ve yabancı firmalar hattın ikmali için talip oldularsa da bir anlaşmaya varılamadı. Bu durum 1891 yılına kadar devam etti. Abdülaziz devrinde devlet eliyle yapılan diğer bir demir yolu Haydarpaşa-İzmit hattı olmuştur. Bu hat 99 kilometre olarak Haydarpaşa'dan İzmit, Eskişehir, Ankara, Kayseri, Sivas, Diyarbakır, Mardin üzerinden geçecek ve Bağdat'ta son bulacak hattın bir kısmını teşkil ediyordu. İnşaat Ağustos 1873'te sona erdi ve hat işletmeye açıldı. Yine Abdülaziz devrinde hükümet tarafından 76 kilometrelik kasaba Alaşehir demiryolu inşa edildi. Bu suretle evvelce İzmir'den kasabaya kadar bir İngiliz kumpanyası tarafından inşa edilmiş olan hat Alaşehir'e kadar uzatılmış oldu. 1874'te hükümet imparatorlukta yapılan, yapılmakta olan ve yapılması tasarlanan demiryolu hatlarını gösteren bir plan tanzim ettirdi. Şüphe yok ki bu plan Abdülaziz devri adamlarının demir yolculuk problemini kavrayışları hakkında bir delil teşkil etmektedir. Abdülaziz devrinde kumpanyalar tarafından ve devletin teşebbüsüyle demir yolları inşasına girişilmesi umumi efkarın ilgisini çekti ve matbuatta demir yolu problemi üzerine yazılar yazılmasına amil oldu. Türk gazeteleri bu vesileyle Türk kumpanyalarının ve mühendislerinin yokluğundan bahsetmeye ve gerek hükümet tarafından gerekse yabancı kumpanyalar tarafından işletilen trenlerin bazı hususlarını tenkit etmeye başladılar. Hükümetin idaresinde bulunan işletmelerde bakım tamamen ihmal edilmiş bulunuyordu. Köprüler, traversler, lokomotif ve yolcu vagonları iyi halde muhafaza ve icabında tamir edilmek için kontrol ve muayene edilmiyordu. Bu hal ise vasıtaların ve eşyanın süratle tahrip edilmesine sebep oluyordu. Yabancı kumpanyaların işlettiği hatlardaysa sıkıntılar başka cinstendi. Kumpanyalar Türkçe bilmeyen yabancı memur kullanmaktaydılar. İlanlar ve biletler dahi Fransızca yazılmaktaydı. Trenlerin hareketi alafranga saatle gösterilmekteydi. Bilet ücretleri yüksekti. Mesela Sirkeci'den Florya'ya 12 kuruş mukabilinde gidilmekteydi. Bütün bu haller halkı müşkül durumda bırakmakta ve şikayet etmesine sebep olmaktaydı. Matbuatın aksettirdiği şikayetler haklı ve yerindeydi. Fakat devlet de demir yolculuğunda ilk adımlarını atmaktaydı. Her işin başlangıcında görülen şikayet gibi bu işin başında da böyle şikayetlerin yapılması normaldi. Deniz yolları. Abdülaziz devrinde demir yollarına verilen önem deniz yollarına ve su yollarına verilmemiştir. Padişah büyük bir donanma meydana getirmek hevesine kapılmıştı. yabancılardan borç olarak alınan parayla yabancı tezgahlarından zırhlı satın alınmak suretiyle gerçekten büyük bir donanma kurulmuştu. Hatta bu donanmanın Akdeniz'de kuvvet itibarıyla ikinci geldiği de iddia edilmiştir. Fakat devrin şartları dikkate nazara alınırsa imparatorluğun bu derece büyük bir donanmaya muhtaç bulunduğu aşikardır. Ne padişah ne de yardımcıları bir deniz ticaret filosuna sahip olmak ihtiyacını duymamışlardır. Osmanlı limanlarıyla Avrupa ve diğer memleketler arasında taşıt yabancı vapur kumpanyaları tarafından temin ediliyordu. Bu kumpanyalarla rekabet etmeyi imparatorlukta kimse aklına bile getirmemekteydi. Bu sebepledir ki Abdülaziz devrinde gerek deniz yolları gerekse nehirler üzerinde vapur işletmek pek iptidai bir halde kalmıştır. Ahmet Mithat Efendi bu hususta yapılmış olan işler hakkında Üssi İnkılap adlı kitabında şu tabloyu çizmektedir. Bayındırlık işlerine verilen ehemmiyet yalnız şimendiferlerden ibaret olmayıp, Tuna Nehri'nde vapur işlettirilmek üzere teşkil olunan idare birkaç sene zarfında bir hayli terakki ettiği gibi sonradan Bağdat vilayeti celilesinde teşekkül eden bir idare dahi Fırat Nehri'nde ve Umman Denizi'nde gemi işletmesine epeyce himmet eylemişse de bunların daha ziyade terakkisine çalışılmak lazım gelirken bilakis ehemmiyetten düşürülmesi ve binaenaleyh mezkür idarelerin bütün bütün bitmek derecelerine gelmesi teessüfe şayandır. Memaliki Şahane'de bayındırlık işlerinden sayılan en muntazam bir kumpanya var ise o da Abdülmecit devrinden kalma Şirketi Hayriye Kumpanyası olup Abdülaziz devrinde imtiyazı tahdit edilmiş ve Boğaziçi'nin murasalatını temin edecek bir hale gelmiştir. İdare-i Aziziye denilen ve idaresi kah bir takım mültezimlere verilip, kah devlet tarafından bırakılan vapur kumpanyasını ileriye götürmeye pek çok gayret eyledikleri halde, bu nafia işinde dahi tam muvaffakiyet yüz göstermemiştir. Ahmet Mithat Efendi'nin bu ifadesinde geçen Tuna Nehri ile Fırat Nehri ve Umman işletmeleri devletçe bir plana müstenit olarak meydana getirilmemişti. Mithat Paşa'nın Tuna ve Bağdat valiliğinde bulunduğu sıralarda onun tarafından şahsi bir düşünce ve şahsi bir himmet eseriydi. Bu sebepledir ki Mithat Paşa'dan sonra söz konusu yerlere vali olarak gönderilen kimseler işletmeleri geliştirmek şöyle dursun, onları buldukları durumda da ayakta tutamadılar. Netice olarak denebilir ki Abdülaziz devrinde deniz yollarıyla sair su yolları konusunda kayda değer bir ilerleme yapılmamıştır. Telgraf tesisleri. Telgraf tesisleri Osmanlı İmparatorluğu'nda ilk defa olarak Abdülmecit devrinin son yıllarında meydana getirilmeye başlanmıştı. Abdülaziz devrinde bu işe büyük bir gayretle devam edildi. Babı Ali, telgraf idaresinin gelişmesiyle merkeziyet usulü ile idare arasında sıkı bir münasebet bulunduğunu idrak ediyordu. Vilayetlerde olan bitenlerden süratle haberdar olabilecek ve icabında gerekli tedbirlerin alınmasını idare amirlerine İstanbul'dan süratle emredecekti. Bundan başka telgrafın muhabere vasıtası olarak ticaret yönünden olan önemi de aşikar bulunduğu gibi devlete varidat da sağlayacaktı. Zaten halk da telgrafın lüzum ve ehemmiyetini kavramış bulunuyordu. Birçok vilayetler kendi sınırları içinde telgraf tesisleri yapılması için hükümete yardım etmeyi taahhüt ediyorlardı. Bu hal telgrafın imparatorlukta gelişmesi için elverişli bir zemin hazırlıyordu. Bu şartlar dahilinde telgraf tesislerinin ikmaline Abdülaziz devri boyunca aralıksız olarak devam edildi. 1864'te imparatorlukta 76 telgraf merkezi faaliyette bulunuyordu. Aynı tarihte inşası tamamlamış olan telgraf hatlarının uzunluğu 267 fersah, inşa devam edilmekte olan hatların uzunluğu da 304 fersahtı. Abdülaziz devri sonunda ise Osmanlı İmparatorluğu'nun hemen her tarafında telgraf merkezleri açılmış bulunuyordu. Diğer bayındırlık tesisleri. Abdülaziz devrinde yukarıda yazılan imparatorluğa şamil bayındırlık hareketleri yanında mahalli sayılabilecek bir takım bayındırlık teşebbüsleri de vardır. İstanbul'da yabancı kumpanyalar tarafından tramvay işletilmeye başlanması ve Galata ile Beyoğlu arasında tünel işletilmesinin kurulması, Karaköy ile İstanbul arasında dubalar üzerinde demirden bir köprü inşası teşebbüsü bu kabildendir. Aynı devirde Köstence, Varna ve İstanbul limanlarıyla İzmir Rıhtamı'nın inşası ve Meriç, Vardar, Sakarya nehirlerinde vapur işletilmesi için kumpanyalara imtiyazlar verilmişse de bu teşebbüslerin bir kısmı ancak Sultan Aziz devrinde gerçekleşmiş, bir kısmı ise kağıt üzerinde tasarıdan ibaret kalmıştır. Abdülaziz devrinde Abdülaziz'in ve devlet adamlarından bir kısmının yaptırmış olduğu saraylarla Boğaz içindeki yalıları, İstanbul'da mahsus ve devletçe çok pahalıya mal olan bayındırlık hareketleri cümlesinden kabul etmek de mümkündür. Bayındırlık hareketleri hakkında netice. Abdülaziz devrinde, Abdülmecid devrinde olduğu gibi devletin planlı bir bayındırlık politikası yoktur. Her ne kadar bakanlar heyetinde, meclisi vükelada bir de nafiya nazırı görülmekteyse de nafiya nezareti bir şekilden ibarettir. Bütçede nafiyaya ayrılmış olan tahsisat, müstakil ayrılmış olmayıp marif bütçesiyle beraber gösterilmiştir ve çok cüzidir. Bayındırlık hareketlerine tahsis edilmek vaadiyle yabancılardan borç alınmış olan paranın mühim bir kısmı da ordu, donanma ve idari işler için sarf edilmiştir. Halbuki gerek Gülhane Hatt-i Hümayunur'la, gerekse 1856 ıslahat fermanıyla hükümet memleketin bayındırlığı için çalışmayı taahhüt etmişti. Halk hükümeti bu taahhütlerini yerine getirmek için zorlayacak bir seviyede bulunmuyordu. Bu hususta ancak şikayetlerde bulunuyordu. Bu şikayetleri ele alarak yazı halinde yayan bazı münevverler yetişmişti. Fakat onlar da bayındırlık davasının halli için tedbirler tavsiye etmek imkanlarından mahrum bulunuyorlardı. Çünkü ekonomi ilminin prensiplerine ve tatbik usullerine vakıf bulunmuyorlardı. Bayındırlık çalışmaları için imparatorluğun bünyesinden gelmeyen tesir daha çok yabancılardan geldi. Abdülaziz devrinde Avrupa sermayesinin Osmanlı İmparatorluğu'na yerleşmesi, yabancıların Osmanlı memleketlerinde mülk üzerine tasarruf hakkı elde etmeleri, Avrupa umumi efkarını bu haklardan istifade sağlanması için Osmanlı hükümeti üzerine baskı yapmaya sevk etti. Büyük gazeteler bu hususta devamlı olarak imparatorluğun ihtiyaçlarını belirtmeye başladılar. Türk gazeteleri bu gazetelerin yazılarını tercüme ederek Türk efkarına aksettirmeye koyuldular. Abdülaziz devrinde devlet adeta devamlı bir mali buhran içinde yaşadığı ve bütçe açığını ancak yabancı borçlarla kapatmaya gittiği için bayındırlık alanında kendisinden bekleneni yerine getirecek durumda bulunmuyordu. Umumi efkarı tatmin etmek için bayındırlık mevzularında bilhassa yabancı kumpanyalara imtiyazlar vermeye başladı. Bu kumpanyalarsa her şeyden önce kendi menfaatlerini düşündükleri için ancak büyük kar getiren işlerde teşebbüslere giriştiler. Karayolları inşasına talip çıkmadılar. Demir yolları, tramvay, tünel gibi avantajlı işlere giriştiler. Bu işlerde de sömürücü bir müstemlekecilik zihniyetiyle hareket ettiler. 1871'den sonra hükümet devlet sermayesiyle demir yolculuğuna girişmek zorunda kaldı. Bu hususta bilgisizlik, elemansızlık ve teşkilatsızlık yüzünden tam bir başarı elde edemedi. Birkaç kısa hattın inşasıyla iktifa edildi. Kara ve deniz yollarında Tuna ve Bağdat vilayetlerinde görülen mahdut bayındırlık hareketleri, Vali Mithat Paşa'nın şahsi teşebbüsüne atfedilmesi gerekli hareketlerdir. Sözün kısası, Abdülaziz devrinde bayındırlık ihtiyaçlarının yerli sermaye veya devlet teşebbüsüyle karşılanamayacağı anlaşıldığı gibi, bu ihtiyaçların yabancı sermaye ile karşılanması halinde de Osmanlı halkının büyük istifadeler sağlayamayacağı belli olmuştu.